Ayrım 5. Rehin. Sabahattin Önkibar. Sayfa 62. Mısır ile İhvan kini. Benzer yanlış politikalar Mısır ve Irak merkezi hükümeti bağlamında da izlendi. Mısır politikamız tam bir faciadır ki yanlışta ısrar maalesef kısmen sürüyor. Bölgemizdeki en büyük İslam ülkesi olan Mısır, sırf ihvancılık adına hasım ve düşman ilan edilmiştir. Sonuç ortada. Türkiye bugün Arap dünyasının boy hedefidir. Evet, Araplara artık İsrail karşıtlığı değil, Türkiye düşmanlığı konsolide ediyor. Tayyip Erdoğan, ihvan lideri Muhammed Mursi'yi sahiplenme ya da intikam gütme adına darbe yapan Abdülfettah Sisi'yi adeta şeytan ilan etmiş, bir araya gelmekten kaçınmıştır. Türkiye'nin bu ihvancı tutumu başta Suudiler olmak üzere pek çok Arap ülkesinde karşı tavırlara sebep olmuştur. Öyle ki Türk malları artık Arap piyasalarından kovulmakta, müteahhitlerimiz ihalelere bile sokulmamaktadır. İhvanül Müslimin örgütü ise malum İngiliz istihbaratı tarafından kurulan yapıdır. Hasan el-Benna ve Seyyid Kutup gibi önderleri ihtilalci ve isyancı İslam'ı savunmuştur. AKP iktidarları ihvanı sadece Mısır'da değil, Suriye ve hatta Libya'da da sahiplendi, hala da sahipleniyor. Selefi Suudiler ise bu akımı Mısır misali kendi devletlerine tehdit görüyor. Suudi politikasındaki facialar. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ise gerçekten sorgulamaya muhtaçtır. AKP iktidarının ilk yıllarında Suudilerin nasıl baş tacı edildiği arşivlerle sabittir. O kadar ki Ankara'ya gelen Suudi kralını otelinde ziyaret için Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül'ün nasıl rekabete girdikleri yazılıp çizilmişti. Dahası var, Türkiye kendi onlarca vatandaşını terörle kaybettiği anlarda göstermediği hassasiyeti, yani yas ilanını 90'ına yaklaşan yaşında vefat eden Suudi kralı için gösterdi. Bayraklarımız 3 gün boyunca yarıya indirilerek yas tutuldu. Yine dönemin Türk Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Riyad'da kralın huzuruna çıkarılmış ve bütün dünyaya İslam ordusu kuruluyor mesajları verilmiştir. Aynı şekilde Suudi Kraliyet ailesi Bilal Erdoğan'ın vakfına 99 milyon 999 bin dolar bile bağışlamıştır. Evet, nereden nereye? Peki bu savrulmanın mantığı, çıkarı ve ideolojisi mi? Hayır, AKP bunu hiçbir zaman izah edememiştir. Hadise yukarıda belirttiğimiz gibi ihvancı yaklaşım ve inattır. Bunun ülkeye maliyeti ise büyüktür. İhvancılık saplantısı Türkiye'yi bölgesinde yalnızlaştırmış ve itibarsızlaştırmıştır. Libya'da kaybedilen kumar. Mısır ve Arap dünyası Yunan'a itilmiştir. En dramatiği Osmanlı döneminde nahiyemiz olan Birleşik Arap Emirliği'nin BAE, Türkiye'ye takındığı küstah tavırlardır. BAE'nin Libya'da Türkiye'ye karşı dolaylı olarak askeri operasyon yaptığı, yani havalimanını bombaladığı sır değil, tersine bunu böbürlenerek kendi ilan etti. Söyleyin, Türkiye'ye böyle aciz bir görüntüye sokmaya kimin hakkı var? Libya'da olanlar ise yine Türkiye'yi yönetenlerin vizyonsuzluğunu resmediyor. AKP iktidarı Türkiye Doğu Akdeniz'de enerji gaspı kıskacına girince Libya kumarını oynamış ama kaybetmiş ya da kaybetmek üzeredir. Amaç Libya ile anlaşarak Doğu Akdeniz petrolü bağlamında güya uluslararası gerekçe elde etmekti. Fakat seçilen taraf yine yanlıştı. Zira Trablus yönetimi yani Faiz es-Serracı Rusya, Fransa ve Araplar istemiyordu. Dahası ülkenin ancak %9'una hakimdi. Son noktada Rusya devreye girdi ve Türkiye'nin rüyalarını bitiren sürecin önünü açtı. Bugün itibarıyla Serrac bile farklı ilişkiler içinde. Hülasa Libya kumarı baştan belli olduğu üzere kaybedildi. İyi de bizim gazeteci olarak gördüğümüzü iktidar niye görmez? Neden öyle bir tarafı seçer ve ülkeyi yendirir? Doğu Akdeniz için Mısır ile anlaşma. Hadise şudur, AKP ile beraber Türkiye'de dış politika olgularla değil duygularla yapılıyor. Dahası iç siyasi hesaplar dış politikanın önceliği. Öyle olduğu için de sürekli hüsran hali söz konusu. Oysa AKP iktidarı Doğu Akdeniz'deki petrol ve gazda hisse alma adına Mısır ile anında anlaşabilirdi. Zira yukarıda belirttik, aramızda ihvan dışında zerre sorun yoktu. Mısır ile yapılacak bir anlaşma kıyılar dikkate alındığında Doğu Akdeniz'i adeta Türk Gölü yapacaktı. Gerçi Ağustos 2020 tarihinde Tayyip Erdoğan'ın şöyle bir demeci medyaya yansıdı. Mısır ile istihbarat örgütlerimiz kanalı ile görüşüyoruz. Bu iyi haberdi ama devamı gelmedi. Yani görüşmeler somut faydalara evrilmedi. Burada soru yine maliyet olacak. MİT ile Mısır istihbaratının görüşmesi iki devlet başkanına rağmen olmaz. Dolayısıyla yapılan aslında iki devletin görüşmesidir. Öyleyse Tayyip Erdoğan bunu neden çok önceleri yapmadı da ülkeye büyük maddi manevi bedeller ödetti? Devlet ve siyaset adamı farkı. İşte devlet adamı ile siyaset ya da ideoloji adamı ayrımı burada kendini gösteriyor. Devlet adamı egosunu aşıp ülkesi adına gerektiğinde şahsi bedel ödeyendir. Siyaset adamı ise sadece seçimleri, kişisel hırsını ve koltuğunu düşünür. AKP ile beraber Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası tıpkı Suriye misali tam bir faciadır. Türkiye ardı ardına yaptığı yanlışlarla çıkarlarına ihanet etmiştir. Türkiye bugün Doğu Akdeniz bağlamında yalnız ve zavallı bir görüntüde ise bunun müsebbibi İslamcı iktidardır. Tarihten bir yaprak, Denktaş ve bunlar. ABD enerji devleri Rauf Denktaş'a gider. Kıbrıs açıklarında petrol ve doğal gaz var. %50-50 ile beraber çıkaralım. Denktaş ben Türkiye'ye sormadan nefes bile almam. Türkiye ile konuşacağım der. ABD'li enerji kartelleri bu yanıtın karşılığında konuyu askıya alır. Derken 2002 sonunda AKP ABD operasyonu ile iktidar yapılır. Yaptığı ilk iş ise Kıbrıs kahramanı Rauf Denktaş'ı hedef almak oldu. Referandumda devlet imkanları ile Yes ve Annem propagandaları yapıldı. Bereket versin Rumlar AKP'nin gafletini ters yüz etti. Ancak buna rağmen yanlış politikalarda ısrar devam etti. Oysa Doğu Akdeniz'de enerji Türkiye'nin yarınlarını kurtarabilir, geleceğini aydınlatabilir. Zira çok, çok büyük bir rezerv söz konusu. İşte Doğu Akdeniz'deki büyük rezerv. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi United States Geological Survey, USGS 2010 tarafından yayımlanan rapora göre 1. Filistin, İsrail, Kıbrıs, Lübnan ve Suriye arasında kalan Leviathan Havzası Afrodit bölgesinde 3.45 trilyon metreküp doğal gaz ve 1.7 milyar varil petrol bulunduğu tahmin edilmektedir. 2. Nil Delta Havzası için yaklaşık 1.8 milyar varil petrol, 6.3 trilyon metreküp doğal gaz ve 6 milyar varil sıvı doğal gaz rezervi olduğu öngörülmektedir. 3. Kıbrıs Adası'nın çevresinde 8 milyar varillik petrol rezervi olduğu, Girit Adası'nın güneydoğusunda kalan ve Herodot olarak adlandırılan bölge ile Kıbrıs Adası etrafındaki bölgede ise toplamda 3,5 trilyon metreküplük doğal gaz bulunduğu tahmin edilmektedir. 4. Doğu Akdeniz'in toplam enerji rezervinin yaklaşık 30 milyar varil petrole eşdeğer olduğu öngörülmektedir. Bunun toplam tahmini piyasa değeri ise 1,5 trilyon doları bulmaktadır. 5. Ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arama izinleriyle bölgede çalışmalar yapan Noble Enerji adlı şirket şimdiye kadar yaklaşık 40 trilyon metreküp gaz tespit ettiğini belirtmektedir. Doğuya uzanan bölgede ise 3 trilyon metreküp doğal gaz tespit edilmiştir. 6. Akdeniz'de toplam değeri 3 trilyon dolar olan 60 milyar varil petrole eşdeğer hidrokarbon rezervi var. 7. Bu Türkiye'nin 572 yıllık, Avrupa'nın ise 30 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak bir miktar anlamına gelmektedir. 8. İsrail'in Leviathan ve Tamar sahalarında ispatlanmış doğal gaz miktarı yaklaşık 700 milyar metreküptür. Bunun 1.8 trilyon metreküpe kadar çıkabileceği tahmin edilmektedir. 9. Sadece Leviathan sahasındaki ispatlanmış 453 milyar metreküplük doğal gaz miktarı 25 Avrupa ülkesine 6 yıl yetecek büyüklüktedir. Bu oran sadece İsrail'in Münhasır Ekonomik Bölgesi MEB içinde kalan doğal gaz miktarı için geçerlidir. Gerçekten büyük rakamlar. Sürekli yanlış politikalar. Evet, Türkiye Doğu Akdeniz'de baştan itibaren yanlış üstüne yanlış yaptı. Hem siyasal hem de coğrafi bir bütünlük taşıyan Suriye, Doğu Akdeniz ve Libya sahası Türkiye'nin her birinde birbiriyle çelişen politikalar izlediği ve pozisyonlar aldığı dış politika süreçleri oldu. Örneğin NATO'nun Libya'da ne işi var dedikten hemen sonra NATO operasyonuna katılmak, ABD'nin 10 bin kilometre ötedeki Suriye'de ne işi var deyip petrolü birlikte çıkaralım demek. Libya'da BM'nin tanıdığı hükümetle işbirliği yaparken Suriye'de BM'nin tanıdığı Esad rejimini görmezden gelmek ya da kendisi dışında yapılan anlaşmaları garip bir şekilde yok hükmünde sayma alışkanlığı geliştirmek gibi. Fakat Türkiye'nin sorunu yalnızca söylem ya da pozisyonlarındaki çelişkilerden kaynaklanmıyor. Batı sistemine ve temelde ABD'ye bağımlı konumunun getirdiği sıkışıklık ve müttefiksizlik durumunu bir türlü aşamamasından Doğu Akdeniz'de kafasına göre manevra yapmaya çalışırken değişen dengeleri hesap edemeyip kendi hareket alanını daraltmasından kaynaklanıyor. 50 yıllık denge bozuldu. Doğu Akdeniz'de ABD ve NATO içinde istikrar yaratan bir düzen vardı ve Türkiye bunun önemli bir parçasıydı. Buna göre Türkiye ile İsrail iyi ilişkiler içinde bulunuyordu ve bu askeri ve istihbarat bağlarını da içeriyordu. ABD bu eksenin arkasında duruyor, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne ambargo uyguluyor, Yunanistan'ın Ege'de karasularını 12 mile çıkarmasına itiraz ediyordu. Yunanistan ve Güney Kıbrıs ise daha çok AB'nin desteğini alıyor. İngiltere Kıbrıs'taki üslerine dokunulmadığı sürece bu sürece doğrudan dahil olmuyor. Mısır ise Türkiye ve Yunanistan'a eşit mesafede duruyordu. Bu düzen Batı sisteminin stratejik ihtiyaçlarını karşılıyor, Rusları mümkün olduğunca dışarıda bırakıyordu. AKP hükümetinin 2009-2010 arasında İsrail ile ilişkileri bozması, ardından Sisi yönetimindeki Mısır ile de gereksiz ve anlamsız bir gerginlik politikasına girmesi neredeyse bu 50 yıllık dengeyi bozdu. İsrail ve Mısır'ı Yunan'a itmek. Aslında Doğu Akdeniz politikasındaki bu dönüşüm AKP'nin yerine daha iyisini koymadan, hazırlığını yapmadan bir dengeyi, bir düzeni bozup sonra da kayıpları toparlamaya çalışmasının örneklerinden yalnızca biri. Türkiye ile ilişkileri bozulunca İsrail Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile yakınlaştı, Türkiye'ye duyduğu tepki Mısır'ı da bu bloka doğru kaydırdı. Doğu Akdeniz'deki bu yeni koalisyona Fransa açıktan destek oldu ama daha kritik olan ABD'nin de destek vermesi oldu. Bir yandan Kıbrıs'a tekrar askeri eğitim ve silah satışı başladı, öte yandan Yunanistan ile stratejik diyalog adı altında askeri işbirliği süreci hız kazandı. Oysa 1967-74 arasında askeri darbeye verdiği destek ve genelde Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve Kıbrıs konusunda Türkiye'deki algının aksine Türkiye'nin yanında durduğu algısı güçlü olduğu için Yunanistan'da ABD karşıtlığı güçlüydü. ABD Yunanistan'la güvenlik anlaşmasını süresiz uzattı. Girit'teki liman 6. filoya uygun hale getirildi. Anakara'da drone ve helikopter eğitim üssü, Dede Ağaç'ta deniz ve hava üssü kuruldu. ABD Dışişleri Bakanı Ekim 2019'daki ziyaretinde ilişkilerimiz hiç bu kadar güçlü olmadı derken Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinin kurallara uygun olması gerektiğini söyledi. İzole olan Türkiye. Doğu Akdeniz Gaz Forumu kurulduğunda burada İsrail, Mısır, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Yunanistan, İtalya yanında Ürdün ve Filistin yönetimi de yer aldı. Libya söz konusu olduğunda bu tabloya Fransa, Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de eklendi. Türkiye ise dış politika tarihinde görülmemiş bir izolasyonla karşı karşıya kaldı. Kıbrıs'ta genel olarak askeri ve siyasal bir denge vardı. Zannedildiğinin aksine Türkiye'nin Kıbrıs'ın kuzeyindeki askeri varlığı, Batı sistemi ve NATO için bir sorun oluşturmadı. Sonuçta Türkiye NATO üyesi bir ülkeydi ve asıl sorun Rusya ile özel ilişkileri olan, bu ülkeden zamanında S-300 füze sistemi alan, Rus kara parasını aklayan, Akel aracılığıyla Rusya ile bağlantıları süren Rum tarafıydı. Hem Yunanistan hem Kıbrıslı Rumlar stratejik bir hamle yapıp Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerinin bozulması fırsatını değerlendirerek üçlü zirve sürecini başlattılar. Aradaki sarsılmaz bağlardan bahsetmeye başladılar. Rumlar 2009 One Minute olayının sonuçlarını iyi değerlendirip 2010'da İsrail ile Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması imzaladılar. İç politik hesaplarla dış politika. Dahası Kıbrıs'ta kurulu askeri denge de bozulmaya başladı. KKTC'deki Türk asker sayısı ile Rum Milli Muhafız Ordusu sayısı birbirine yakın iken iki tarafta da deniz ve hava kuvvetleri bulunmuyordu. Bu durum değişmeye başladı. Rum yönetimi İsrail'den 4 insansız hava aracı alırken Türkiye adaya SİHA'ları gönderdi. Yine Rum yönetimi Fransa ile üs anlaşması imzaladı ve Fransa bu ülkeye 2 savaş uçağı ve fırkateyn yolladı. Genel olarak bütün Doğu Akdeniz'de artan bir askerileşme yaşanmaya başladı. Bu durumun yalnızca Kıbrıs değil bölge halklarına hiçbir faydası olmadığı ortada. Doğu Akdeniz AKP döneminin ayrılmaz bir parçası olan dış politikayı iç politik kaygılara göre düzenleme sürecinin etkili bir örneği oldu. İç politikada mevzi kaybetmeye başlayan AKP, bir yandan milliyetçi ulusalcı ittifakı ayakta tutarken öte yandan köpürttüğü milliyetçi atmosferden beslenmeye, oy kaybını durdurmak için tırmandırma stratejisini sürdürmeye çalışıyor. Elinde fazla kozu kalmamış bir iktidar için belirli bir süre için ilan edilen bir denizcilere duyuru, yani Navtex bile hükümet medyası tarafından Akdeniz'deki oyun bozucu büyük hamle ve zafer olarak sunulabiliyor. AKP yönetimi bir süredir geçmiş kayıpları, Türkiye'yi içine soktuğu yalıtılmışlığı, Doğu Akdeniz'de donanma, Libya'da ordu ve istihbaratı kullanarak kırmaya, telafi etmeye dayalı bir politika izliyor. Dış politikanın bu düzeyde militarleşmesinin sınırlarının olduğu, her bir hamlenin karşı hamleyi doğurduğu ve sonuçta bir yarar getirmeyeceği ortada. Reel politik açıdan bakıldığında AKP yönetiminin 3 temel hatası oldu. Dış politika askerileştirildi. Uzun bir süredir Türkiye bölgedeki her sorunun bir parçası haline geldi. İkincisi dış politikasını fazlasıyla askerileştirdi ve aynı anda birden fazla çatışma ve gerginliğin içine girdi. Üçüncüsü diğer aktörlerden farklı olarak herhangi bir ittifak kuramadan tek başına dengeleri değiştirmeye çalıştı. Ordunun etkisinin olduğu ve ABD'nin çeşitli nedenlerle göz yumduğu Libya gibi bir çatışma sahasında bu işe yaradı. Ama Doğu Akdeniz siyaseti bunun toparlanmasının giderek imkansız olduğu bir alana dönüştü. Şu anda Türkiye'nin Doğu Akdeniz siyaseti herhangi bir dış politika ilkesine dayanmıyor. Realist değil, çünkü ittifak ilişkileri kurmak, soğuk ve ideolojik olmayan bir çizgide ilerlemek gibi reel politiğin ilkelerine uymuyor. İslamcı değil, çünkü İslamcılık yapabileceği aktörler kalmadı. Libya'daki Serraç hükümetiyle İslamcı olduğu için değil, başka seçeneği olmadığı için anlaşma imzaladı. AKP'den sol, bölge halklarını da gözeten, işbirliğini zorlayan bir dış politika anlayışı zaten beklemiyoruz. Bu kadar askeri güç ve çatışmaya dayalı bir siyasetin liberal ilkelere uyduğunu söylemek de mümkün değil. Dolayısıyla herhangi bir siyasal ideolojik eksene oturmayan, iç politika kaygılarıyla gittikçe bir türlü çıkamadığı sorunlara bulaşan, tanımlaması kolay olmayan bir süreçle karşı karşıyayız. Türkiye'nin yarattığı stratejik boşluk. Bunun en önemli sonuçlarından biri Doğu Akdeniz siyasetinin Türkiye'nin dış ve güvenlik politikasını ipotek altına alması oldu. Rusya, AB ve ABD ile ilişkiler bu bölgedeki gelişmeler prizmasından yürütülür hale geldi. Türkiye gibi bir ülkenin dış politikasının sürekli bir alarm durumunda olması, bunun yıllara yayılması korkunç bir enerji kaybına, gereksiz didişmelere yol açma riski taşıyor. AKP yönetimi bundan sonra Doğu Akdeniz'de daha da sıkışabilir. Buradaki en önemli hatası Mısır ve Yunanistan gibi ülkelerle ilişkileri geliştirmeden İsrail ile arasını bozmasıydı. İkinci sorunu gücünü gereğinden fazla abartması ki bir AKP rahatsızlığı olarak iyice yerleşmeye başladı. Lübnan'ın bile Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ile münhasır ekonomik bölge anlaşmasını imzalamasına engel olamadı. Üçüncüsü kendisini vazgeçilmez olarak görme yanılgısı. İsrail Türkiye'nin yarattığı stratejik boşluğu hızlı bir şekilde Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarıyla doldurdu. Osmanlıcılık ve bölgesel önderlik. Türkiye bir gün Mısır ve İsrail ile ilişkilerini biraz olsun düzelse bile bu iki ülkenin ABD'nin de desteğiyle kurduğu eksenin bozulması mümkün değil. Doğu Akdeniz'deki gerginlik hiçbir şekilde sıcak bir çatışmaya dönüşmeyecek. Batı sistemi içindeki itiş kakış olarak kalacak. Bir bakıma Ege'deki it dalaşı ölçeği büyümüş ve karmaşıklaşmış şekilde bu bölgeye yayıldı ve bir süre daha devam edecek. Rusya dışarıda bırakılırsa buradaki bütün aktörler sonuçta Batı sistemi içinde yer alıyorlar. Hepsi ya ABD müttefiki ya NATO ya AB üyesi. Sonuçta işler içinden çıkılmaz hale gelince büyük bir olasılıkla ABD araya girecek. Malum AKP 2000'li yıllarda yeni Osmanlıcı bir hamleyle kendi ideolojik çizgisinin izinde liberal isimlerin de desteğini alarak bölgesel bir nüfuz kurma siyaseti izlemeyi denedi. Doğu Akdeniz hattında Müslüman kardeşlerden oluşan iktidarlara dayanarak bölgesel liderlik hevesine kapıldı. Daha çok ideolojik ittifaklar ve yumuşak güç unsurlarıyla yürütülen bu proje, o dönemde milliyetçi ve ulusalcı kesimlerin desteğini alamadı. Günümüzde ise AKP, elinde fazla imkanı kalmayan bir iktidar olarak Türkiye'deki geleneksel devlet mekanizmasıyla kurduğu ittifak aracılığıyla sert askeri araçları kullanarak bölgesel liderliği sürdürmeye çalışıyor. 5. Ayrımın sonu. Sayfa 74.